Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
...35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazca'yı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum.
Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 58. bölümünde periskop anlatacağım. Medyaskop'un öyküsünü anlattığımda kısmen bahsetmiştim ama periskop uygulaması medyaskop'un temelinde var. Zaten adını da koyarken periskoptan hareketle medyaskop koymuştuk. Bunun bir takım detaylarını anlatacağım. Çok güzel günlerdi, değişik günlerdi. Çok yoğundu bir de. Onları, oradan bazı anılarımı da aktarmak istiyorum. Şimdi periskopa gelmeden önce şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye'de bir grup gazeteci bağımsız ve özgür gazetecilik yapmanın ve bunu görsel medyada yapmanın, gazete değil de görsel medyada yapmanın yollarını arıyorduk ve bir takım toplantılar yapıldı, edildi. İsimlerinin çoğunu kamuoyunun da bildiği isimlerle. Bir televizyon kanalı mı açalım, nasıl yapalım, internet üzerinden nasıl yapabiliriz diye düşünülür taşınılırken bir yere varılamadı. Ve ben o sırada Habertürk'te çalışıyordum. Ama Habertürk'te çok da fazla şeyim yoktu. Önüm bir anlamda tıkanmış gibiydi. Böyle garip bir durum vardı. Param iyiydi, çok güzel bir odam vardı ama çok fazla artık yazdırmaz olmuşlardı. Bir belli ki Ankara'dan gelen bir takım talimatlarla ya da Ankara'dan talimat gelebilir endişesiyle kendilerinin durumdan vazife çıkartmasıyla. Ben de bu arayışa diğer arkadaşlarla beraber girmiştim ve o arada hiçbir şey çıkmadı. Hatta bazıları, içimizden bazıları bir takım sonra kapanan bir takım haber kanallarına gittiler vesaire. Bu arada ben kendi kafamda televizyonu artık Habertürk'te çok çıkartmıyorlardı. Zaten Habertürk'ün elemanı olduğum için başka yerlere de çıkamıyordum. Ne yapayım, ne edeyim, kendi başıma internette nasıl yaparım diye araştırmaya girdim. Bir takım internette canlı yayın uygulamalarını araştırdım ve bunların çoğu çok karışıktı, zordu, anlamsızdı. Ve bunları bana genellikle Timur Akkurt gösteriyordu. Onun stüdyosuna gittik, burada yapabilirsin falan dedi ama bu var olan uygulamaların hiçbirisi uygulama değildiler zira. Genellikle web sayfası üzerinden, başkalarının bağlantısı üzerinden canlı yayın yapmak gibi bir şeydi. Aklıma yatmadı. Sonra bir gün Timur beni aradı. Onu hep söylüyorum ve kendisine minnettarım. Abi dedi, tam dedi senlik bir olay başladı. Periskop diye bir uygulama. İşte canlı yayın yapmak istiyorsun, indir bunu yap dedi ve bana tarif etti. Ben indirdim. Nasıl yaparım, nasıl edelim? O tarihte sadece Apple ürünlerinde vardı. Yani ben de Apple kullanıyordum. iPhone ve iPad'lerde kullanılabilen bir uygulamaydı. Ben bunları indirdim ve başladım. Nasıl yapacağıma, işte öncelikle internet bağlantısının sağlam olması gerekiyor olabildiğince ama uygulama da yeni olduğu için arada sırada çok sorun çıkartabiliyordu. Yine de ben bir yerinden başladım ve kullanmaya başladım. Galiba Türkiye'de bunu periskopu ilk kullanan gazetecilerden birisiyim. Birinci miyim bilmiyorum ama ilklerden birisiyim. Ve uzun bir sürede zaten insanlar belli bir süre beni görünce periskop nasıl gidiyor demeye başladılar. Çok şükür daha sonra bunun yerini medyaskop aldı. Şimdi periskop nasıl bir uygulama? Çok basit bir uygulama. Bir başlık yazıyorsunuz. Sonra canlı yayına giriyorsunuz. Ve ondan sonra o seçenekleri seçerseniz bunu da kaydediyorsunuz. Ve o belli bir süre kalabiliyor. Daha sonra o kaydı YouTube'a taşıma imkanınız da olabiliyor. Ama bizim ilk dönemlerimizde, benim ilk dönemlerimde YouTube seçeneği hiç aklımda yoktu. Ben sadece Periskop'tan yayın yapıyordum. Periskop'ta kaydediyordum ve onlar bir yerde birikiyordu. Periskop'un kendisinde birikiyordu. O tarihte bu olay 2015'in Mart-Nisan ayları, öyle bir zaman olması lazım. Ve Türkiye'de bir seçime gitti malum. Haziran 2015 seçimine girdi. Çok tarihi bir seçimdi. Türkiye'de gerçekten tarihi bir seçimdi ve AKP iktidarının, AKP'nin tek başına iktidarını sonlandıran seçimdir biliyorsunuz. Tek başına iktidara gelemedi Adalet ve Kalkınma Partisi. Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'ydu ama bütün ipler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elindeydi. Ben işte bu sırada Habertürk'ün sağladığı imkanlarla Anadolu'nun dört bir tarafında seçim mitingi izledim. Ve miting için gittiğim yerlerde muhalefet partilerinin adaylarıyla, il başkanlarıyla vesaire röportajlar yaptım. Çok acayip oluyordu çünkü insanlar ne yaptıklarını anlamıyorlardı. Bir telefonla ya da ben iPad daha çok kullanıyordum. iPad'de geliyorum, ben sizde röportaj yapacağım, bu canlı yayınlanacak falan. Önce gösteriyordum daha önce yaptıklarımı vesaire. Tabii seste çok sorun çıkıyordu. Hem ortam sesi hem işte bulunduğumuz yerler, genellikle açık havada yapıyorduk. Bazıları kapalı mekanda yapıyorduk ama bunlar benim çok da fazla bildiğim şeyler, anladığım şeyler değildi. Ne ışıktan ne sesten bunlardan anlayan birisi değilim. O haliyle yapabildiğime bile şükrediyordum. Ve Türkiye'nin dört bir tarafına, Erzurum'a gittim, Rize'ye gittim, Trabzon'a, Adıyaman'a, Diyarbakır'a, İzmir'e, Ankara'ya, yani bayağı bir dolaştım ve buralarda o tarihte MHP de muhalefetteydi malum. MHP'nin adaylarıyla, çünkü onların bir medya sızdığı vardı. Medya büyük ölçüde Erdoğan'ın denetimindeydi ve onlar sadece iktidarın temsilcilerini konuşturuyorlardı. Gittiğim yerlerde AKP'lilerle de konuşmak istiyordum ama onlar tenezzül etmiyorlardı. Kimisi çekiniyordu, kimisi de önemsemiyordu. Ama AKP'nin mitinglerini izledim ve mitinglerden, periskoptan canlı yayın yaptım. Mesela Erzurum'u iyi hatırlıyorum, yaptım. Bu yayınlardan birisi mesela Rize'de, çok ilginçtir, hala arada oluyor bu. Rize'de bir genç kadın HDP'den adaydı, bir gazetecinin kızı, adını Selda. Selda Karafaz'dı. Onunla yaptığım mesela video, daha doğrusu periskop çekimi, daha sonra YouTube'a izledik. Hala ya küfür ya övgü alır. Çünkü Rize'de bir kadının, genç bir kadının HDP'den aday olması, oradaki insanları, her türden sağcıyı özellikle, çok kızdırmıştı. Ve zaten Selda Hanım da bana o yaptığımız kısa röportajda bunları da anlatmıştı. En ilginçleri, en çok ilgi görenleri HDP'nin mitingleriydi. HDP'li bir takım adaylarla yaptığım yayınlardı. Zira HDP çok ciddi bir yükselişteydi ve herkesin gözü HDP'deydi. Selahattin Demirtaş liderliğindeki HDP çok Türkiye'lileşiyor mu tartışmasıyla ve AKP'nin tek başına iktidarını engelleyecek esas güç olarak görülüyordu ve nitekim öyle oldu. HDP ile ilgili yaptığım yayınlarda da çok fazla ilgi gördüğüne tanık oldum. Özellikle Selahattin Demirtaş'ta bir Adıyaman mitingi sonrası yayın yapmıştım. O çok ilgi gördü. Sırrı Süreyya Önder'le de yine o, kendisi de zaten Adıyamanlı biliyorsunuz. O da bayağı ilgi görmüştü ama Selahattin Demirtaş çok daha fazla ilgi görmüştü. Tabii bu arada şöyle bir husus var. Periskop'ta canlı yorum yazılıyor. İnsanlar yorumlar yazıyorlar ve çok ciddi sorunlar da çıkabiliyor. Dolayısıyla bazı şeylerde yorumlara kapatmamız gerekiyordu. Çünkü yorumlar özellikle HDP söz konusu olduğu zaman yani çok kaba tabiriyle kan gövdeyi götürüyordu. Bazı yayınlarda Periskop yeni bir uygulama olduğu için teknolojisi adım adım gelişiyordu. Bazı yayınlarda artık aynı anda izleyen izleyici sayısının doldurduğumuz oluyordu. Daha fazlasını alamıyorlardı. İzlemek isteyenlere şeyi alıyorlardı, beklemeye alıyorlardı. Öyle bir ilginç bir durumdu. Nasıl bir olay oluyor? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siz başladığınız zaman o sizin hesabınızdan tweet de atıyor. Ama esas olarak bildirim yolluyor ve sizin takipçileriniz bunu görüyor. Bir de rastgele periskop indirmiş olan insanlar rastgele tarayarak hangi içerikler var dünyanın dört bir tarafından bunları izleyebiliyorlardı. Epey bir ilginç olmuştu ve şunu da çok iyi biliyorum. Birçok siyasetçiye ben gösterdim periskopu. Ben de yeni öğrenmiştim. Benden öğrendi bazıları ve işlerinden bazıları bunu bayağı bir ilerlettiler ve bayağı bir kurumsallaştılar. Mesela Sezgin Tanrıkulu, Ömer Faruk Gergerlioğlu bu konuda aldılar başlarını gittiler. Siyasi partiler daha sonra kullanmaya başladı. Genel başkanların mitingleri periskoptan yayınlanmaya başlandı vesaire. Bayağı bir periskopun ekmeğini yedik, öyle söyleyeyim. Ben özellikle o Haziran seçimi döneminde çok yoğun bir şekilde periskoptan yayınlarla bayağı bir ilgi de oldu. Bunlardan en çok izlenenlerinden birisi çok ilginçtir. İzmir mitingi 23 Mayıs HDP'nin miting, Selahattin Demirtaş gelmişti vesaire. Bayağı kalabalık vardı. Miting bittikten sonra bir öğleden sonra bir saat ben işte orada bir palmiye ağacının altında konak meydanında çöktüm resmen. Çok yorgundum. Çöktüm, oturdum ve kendimi çekerek cep telefonu muydu ya da iPad olması lazım. Çekerek selfie yapıyordum çünkü. Mitingi yorumladım. Şöyle oldu, böyle oldu. Demirtaş şunu dedi vesaire falan. Acayip izlendi. Neye uğradığımı şaşırdım. Bir hafta sonuydu. Yani en çok izlenen yayınlardan birisi oldu. Neye denk geldi hala bilemem. Hala çok da merak ederim. Bir periskop böyleydi zaten. Çok sürpriz oluyordu. Bir de şu oluyor mesela miting. Miting izliyorum. Mitingi yayınlıyorum. Yayınlarken bakıyorum bir taraftan. Orada bağlananların isimleri yazıyor. İşte izlemeye alanların. Tanıdığım insanları görüyorum. Mesela bir tanesi de çok alakasız Antep'te miydi? Adana'daydı. Adana'da. AKP mitingini bir gazeteciler için ayrılan kamyonun kasasında izlerken öyle bayrakları mayrakları çekiyorum. Daha Erdoğan gelmemiş falan. Bir baktım bir takım iş insanları giriyorlar. Oradan bir hafta sonu benim o periskoptaki yayınımı izliyorlar. Çok garip bir dönemdi. Daha sonra tabii periskopun ardından Facebook, YouTube canlı yayınları gelince periskop bayağı bir geri planda kaldı. Ama şu oldu öncesinde periskop o kadar büyük ilgi gördü ki Twitter tarafından satın alındı. Ve Twitter onu kendisine eşledi. Ama ne oldu? 31 Mart 2021 itibariyle bu yıl Mart ayı sonunda periskopu iptal etti. Artık sadece Twitter üzerinden canlı yayın yapılıyor. Periskop defteri kapandı. Bu da benim Medyascope'la ilgili yaptığımız yayınlarda çok söylediğim bir şeydir. Periskop'la başladık. Periskop öldü. Biz ölmedik. Allah'a çok şükür yolumuza devam ediyoruz ve zaten insanlar belli bir süre sonra bana periskopu değil medyaskopu sormaya başladılar. Bunu da nereden çıkartıyorum? Çünkü pandemiye kadar, salgına kadar ben toplu taşıma İstanbul'da kullanan birisiyim. Anadolu yakasında oturup Avrupa yakasında Sanayi Mahallesi ve Maslak'ta çalıştığım için çok da araç değiştiriyorum. Bu süreçlerde, bu toplu taşımalarda metro olabilir, Marmaray, metrobüs falan çok insanla sohbet etme imkanım oluyor. Daha doğrusu onlar gelip bana bir şeyler söylüyorlar. Ben yoksa tanımadığım insanlara gidip bir şey söylüyor değilim. O ilk başlarda bana periskoptan sizi izliyoruz diyorlardı. Ama uzun zamandır bu medyaskoptan sizi izliyoruz'a döndü. Sonra biz medyaskopu kurmaya karar verdik. Bunun öyküsünü anlatmıştım. Periskop bu temel alarak medyaskopu kurmaya karar verdik. Fakat ortada çok ciddi teknik sorunlar vardı. O da şuydu. Periskop sadece Apple üzerinden yapılıyor. Daha sonra değişti ama. Ve periskopu bilgisayara aktarmak çok zordu. Biz çünkü periskop yayınlarının kalitesi düşüktü. Onu daha kaliteli yapmak için bilgisayar üzerinden geçmek istiyorduk. Fakat periskopun yazılımı buna izin vermiyordu. Ve bunun üzerine bir Türkiye'deki bir yazılım şirketi, uluslararası bir yazılım şirketinin Türkiye ayağında tanıdıklarımız geldiler bizim için. Bunu kırmaya çalıştılar ve kıramadılar. Çünkü benim anladığım meseleler değil ama sürekli yeniliyormuş bir takım şeyler. Onun için onu yapamadık. Fakat bir aşamadan sonra periskop kendisi bu imkanı sağladı ve başvuranlara, özellikle kurumlara bu imkanı verebileceğini söyledi ve biz de bunlardan anında haberdar olabiliyorduk. Çünkü bu konuyla ilgili arkadaşlarımız başta Servet Dilber olmak üzere hemen başvurduk ve hemen o uygulamayı yapabildik ve doğrudan o periskoptan çektiğimiz görüntüyü bilgisayar üzerinden kameralardan verebilmeye başladık. Onun öncesinde ne yapıyorduk peki? Çok ilginç bir şekilde şunu yapıyorduk. Bir kamerayı kurmuştuk. Arkadaşlar kurmuşlardı. Benim anladığım şeyler değil. Tekrar söylüyorum. Periskop iPad'den kayıt yapılıyor. Kamera iPad'i çekiyor. Yani periskop yayınını çekiyor ve oradan bilgisayar üzerinden veriyorduk. O da birkaç saniye kayba yol açıyordu ve bir takım sorunlar. Kameranın etrafı kapanmıştı ve oradan yayın yapıyorduk. Ama sonra periskop bunu uygulamayı geliştirince ve biz de bundan istifade edince biz de bunu kullanmaya başladık. Zamanla tabii YouTube ve Facebook canlı yayınları girince periskop bizim için de hep ilk göz ağrımız olmakla beraber bizim için de önemini yitirdi ve iptal edildikten sonra üzüldük açıkçası. Çünkü bizim orada bir namımız vardı, belli bir izleyicimiz vardı vesaire. Ama yine de Twitter üzerinden bu yayınlarımızı sürdürüyoruz. Bu periskop yayınları sırasında seçimlerden bahsettim. Seçimler bittikten sonra Habertürk'teki odamda, ki odam hakikaten çok büyüktü, orada yayınlar yaptım. Konuklar çağırdım. Konuklarla yayınlar yaptım. Önce hatırım geçen insanları, Can Kozanoğlu'nu, Kadri Gürsel'i vesaire, Levent Gültekin'i. Daha sonra bir takım uzmanları çağırdım. Bayağı yayınlar yaptım ama o yayınlarda tabii çok ciddi sorunlarımız vardı. Mesela tripod yoktu. iPad'i sabitlemek için kitapları kullanıyorduk. Semih Sakallı vardı. Genç bir arkadaş bana yardımcı oluyordu. Seste çok sorun oluyordu. En çok onda oluyordu. Bağlantı sık sık kopabiliyordu. Gerek bulunduğum yerde gazetenin bağlantısında da sorun olduğu oluyordu. Ama bu sorunlar, bu ses sorunları, kopmalar vesaireler bir anlamda alameti farikamız oluyordu. Çünkü insanlar buradaki amatör ruhu görüp daha bir yakınlık hissediyorlardı. Fakat medyaskopa geçince amatörlükten tabii ki daha profesyonelliğe geçmeye başladık ve stüdyoya da geldikten sonra bu sorunlar artık insanları çok ciddi kızdırmaya başladı. Ama bu sorunların büyük bir kısmı bizden kaynaklanan sorunlar değildi. Çünkü bu tür uygulamalar daha yeni uygulamalardı ve herkes yeni yeni öğreniyordu. Uygulamayı geliştirenler için de onlar da sürekli uygulamaları geliştirerek ilerletiyorlardı. Burada söylenecek daha çok şey var. Hakikaten düşünüyorum böyle çılgın gibi. En önemli hususlardan birisi tabii hemen şarj etmeler vesaireler. Çünkü yoğun bir şekilde kullanıyordum gittiğim Anadolu'da vesairede, mitinglerde. Ama benim için en çarpıcı olay, periskop döneminin en çarpıcı ve en acı olayı tabii ki Haziran seçimlerinin hemen öncesinde Diyarbakır'da HDP mitingi, bombalanan, daha doğrusu bombalanmak da denmez, nasıl denir, bomba yerleştirilmişti. Ve ben oradaydım. Bir gazeteci arkadaşım Faruk Balıkçı'yla sırtımızı bir duvara vermiştik. Şeye yakın bir yerde, sahneye yakın bir yerde, sahne diyorum işte o HDP'lilerin kurdukları kürsüyü falan, kurdukları platforma yakın bir yerdeydik. Selahattin Demirtaş gelmişti ama çıkmamıştı henüz kürsüye. Önden başka isimler çıkıp konuşup en son o çıkacaktı. O sırada önce bir ses geldi, acayip bir ses. İnsanlar biraz panik yaptı ama sonra yatıştılar. Ne olduğunu anlamadık, bir şey düşmüş gibi geldi. Faruk'la beraber Allah Allah ne oldu falan dedik ama çok insanlar da dağılmadılar, etmediler. Ama bir süre sonra ayrı bir bölümden ikinci bir ses gelince bunun bomba olduğu anlaşıldı ve ortalık karıştı, etti, insanlar kaçıştı vesaire. Orada yönetenler çok gerçekten çok deneyimliydiler belli ki. İnsanları olabildiğince yatıştırdılar. En önemlisi oradaki insanlar yakındaki emniyet binasına yürümek vesaire gibi bir şey yapmadılar. Yani bir orada bir kaos, tabii ki bir kaos çıktı ama bir çatışmaya dönüşmedi. İlk hayatını kaybedenler oldu. Orada neye uğradığımı şaşırdım. Canlı olarak buna tanık oldum. Ve bağlantı sorunu hemen yaşamaya başladık. Hemen orada yayın yapmayı düşündüm ama yapamadım. Bağlanamıyordum çünkü. Bunun üzerine Gazeteciler Cemiyeti'nin binasına gittik, lokaline. Orada da bağlanmaya çalıştım. Orada da çok sorunlar oldu. En sonunda nihayet bu patlamadan bir süre sonra oluyor. Bir arkadaşın ofisinde bir yayın yaptım ve orada gördüklerimi anlattım. Çok izlendi. Anladığım kadarıyla orada çok gazeteci olmasına rağmen canlı olarak, hani bombanın patladığı haber olarak geliyor ama canlı olarak yayın yapan çok kişi olmamış. Bu anlamda benim oradaki tanıklığım çok dikkat çekmiş, öyle söyleyeyim. Zaten bu periskopun bulunmasının da bir öyküsü var. Malum Gezi olayları sırasında periskopu geliştiren, aslen İran asıllı olan Amerikalı kişi, oradaki sosyal medya kullanımını görüp, insanların birbirleriyle haberleşme çabalarını görüp ve oradaki yaşananları aktarma konusunda geleneksel medyanın bütün kapıları kapatması, penguen belgesellerine yönelmesi üzerine oradan çıktığı söylenir. Periskop fikrinin, yani periskopun fikir babası, büyük bir iddiaya göre galiba doğru olması lazım, Gezi olayları, Gezi direnişi oradan çıkmış bir şeydi ve özellikle bir takım şeyleri anında aktarmada çok fonksiyonel oldu. Birçok siyasetçi, sivil toplum kuruluşu, aktivist periskopu çok yoğun bir şekilde kullandılar ama belli bir süre sonra doyum noktasına ulaştı ve eski ilgisini görmez oldu. Şimdi yakınlarda adını bile şimdi ilk günlerde ben de girdim ettim ama şimdi kullanmıyorum. Neydi? Sesli yapılan yayın var. Çok sayıda insanın, bakın adı bile gelmiyor aklıma. Bilmem ne Haz'dı. Neyse. Ya da yine Twitter'ın açtığı Space uygulaması. Bunlar da insanların canlı olarak bir şeyleri aktarma, birilerine aktarma arayışlarının ürünleri olarak dikkat çeken uygulamalardı. Ama periskop bunların benim ilk göz ağrımdır. Medyaskopun da ilk göz ağrısıdır. Kendisini nasıl diyeyim, saygıyla anıyoruz. O olmasaydı biz olamazdık. Ama o yok, biz varız. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.